Ayrım 35.
Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi'nin kurduğu muazzam imparatorluğu kasteden hain iblisler. Cihan Padişah Sultan Fatih hemen her başarıda müsbet ilmin ışığına muhtaç olduğunu kesinlikle bilen bir eşsiz deha olarak çıktığı seferlerde dahi ilim adamlarından uzak kalmak istemez ve bir kısmını beraberine götürür. Bazen heyet halinde, bazen de tek tek yanına alır ve gittiği yerlerde fırsat zuhur ettikçe onlarla ilmi sohbetlere giriştiği kaynaklarca malumdur. Ne var ki bu üstün vasfının hikmetine bir türlü varılamamış, cehaletin çukurundan bir türlü kurtulamayan bir takım sözde münevver, sözde alimler, bin bir zahmet ve bin bir meziyetle gerçekleştirebildiği, Cihan Türk İmparatorluğu'nun kademeli şekilde yıprana yıprana yoklara doğru kaymasına bizatihi sebep teşkil etmişlerdir. Mevzu bahis talihsizliğin başlangıç noktası ise Fatih'in vefatından sonra Osmanlı tahtına yanlış bir şehzadenin geçirilmiş olmasıyla başlar. Şöyle ki Sultan Fatih hemen her meselede olduğu gibi kendi halefini seçme meselesinde de en isabetli kararı vermiş ve küçük mahdunu Şehzade Cem'i seçmişti. Zira Şehzade Cem saltanatına olduğuna kadar sistem ve metotlarına da sahip olabilecek kabiliyette, yani kendine benzer bir padişah olabileceğine kanaat getirilmiş ve bu değer verdiği küçük şehzadesine veliaht gözüyle bakmaya başlamıştı. Nitekim Sultan Fatih'in bu hususta da yanılmamış olduğunu Sultan II. Bayezid Han'ın saltanat devrinde görmekteyiz. Şöyle ki Sultan II. Bayezid babasının tam tersi gayet sofu ve etrafını çeviren müteassıp alimlerin tesirinde olduğundan ki bu alimler Avrupa ilimlerine küfür nazarıyla bakmaktaydılar. Hemen hiçbir yabancı eser tercüme edilmemiş ve bilhassa Yunanca hiçbir çeviri yapılmamıştı. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor ki talihsiz Şehzade Cem'in mücadeleden mağlup çıkması sadece kendisini değil aynı zamanda Osmanlı Türk Devleti'nin de kader çizgisinde çok büyük rol oynamıştır. Eserimizin başlarında Türk boyları arası çekişmelerin ne yaman hadiselere sebebiyet vermiş olduğunu detaylı şekilde yazmıştık. Bizim o iddialarımızda ne derece haklı olduğumuzu açıklıkla meydana koyan ve gayet titiz bir çalışmanın ürünü olan Sayın Samiha Ayverdi'nin değerli eseri Edebi ve Manevi Dünyası içinde Fatih adlı kitabından bazı pasajları aynen geçiyoruz. Sayfa 86-87. Bu devirde Müslüman aleminin hiçbir köşesinde Fatih'ten başka bir hükümdar, Ptolemeus'un eserini yeniden Yunanca'dan Arapça'ya tercüme ettirmek gibi işlerle meşgul olmazdı. Muhakkak ki Fatih, İslam medeniyetinin mükemmeliyetine inanan, hakiki sünni fakat realist görüşlere ve liberal fikirlere malik bir Müslümandı. Yukarıdan beri yazdığımız satırlarla Fatih'in ilmi faaliyetine gayet sathi bir bakışla gözden geçirmek istedik. Ne yazık ki bu bilgi aşıkı büyük hükümdarın ilmi faaliyetinin bilançosunu yapmak isteyenler için de o devrin müsbet vesikaları, kadir bilmez cahil ve gafil ellerin ihmal ve kayıtsızlığıyla adeta yağmalanmış, beyin sistemini devam ettirmek hatırası dahi muhafaza olunmamıştır. Sayfa 88-89-90. Dünya ölçüsünde bir Cihangir'in kültür mirasına karşı gösterdiğimiz bu kayıtsızlık, her türlü izah ve düşüncenin üstünde bir tarihi faciadır. İstanbul'un fethi yalnız Şarki Roma İmparatorluğu'nu tarih yapraklarından silmekle kalmamış, Osmanlı Devleti'nin siyasi birliği, sistemli gelişmesi Avrupa içinde dini ve siyasi olduğu kadar iktisadi sahada da tehdit edici bir tehlike olmuştu. Fakat Osmanlı İmparatorluğu da Fatih'ten sonra bilhassa fikir meydanında pek çabuk yerinde saymaya ve hemen de geri geri gitmeye başladığı için bir çağı kapayıp bir çağı açan büyük adamın yadigarı olan medeniyet ve kültür mirası, ileri yürüyüş yaparak emeklemekten koşup gezmeye başlayan bir Rönesans Avrupası'nın karşısına çıkamadı. Fatih'in kurup işletmiş olduğu ilim mekanizmasının kendisinden sonra ne hale geldiğini fikir tarihimizin yaprakları arasında takip etmek pek güç olmasa gerek. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilmen olduğu kadar idareten ve siyaseten de en yüksek devri sayılan Kanuni Sultan Süleyman zamanında göze çarpan tedris yolsuzluğuna mani olmak için 944-1538'de bir kanun yapılmıştır. Bu kanunda tedrisatın nasıl gevşetilmiş ve bozulmuş olduğu anlatılmaktadır. Öyle ki bu yüzden öğrenme veya öğretme hususunda ilim müesseselerinde büyük karışıklıklar baş gösterip, talebe ders kitaplarından ancak bir iki faslı yalan yanlış okumakla yetinip, gayretlerini bir an mevkii kapmaya sarf ederek, böylece ilim ve irfanın seviyesini düşürmüşlerdir. Baştan beri bütün yazdıklarımız ve karıştırdığımız ciddi kaynaklar bizlere şu fikri vermektedir. Şehzade Bayezid ve Şehzade Cem vakasının yeni bir görüş ve yeni bir fikir yapısıyla baştan yazılması elzemdir. Elde bulunan kaynaklar ise bu gaye için yeterlidir. Nitekim İslam adaletini, İslam'daki insan sevgi ve saygısını bizatihi kendi benliğinde uygulamakta, bir padişahtan ziyade bir İslam ulemasına benzemekteydi. Aşağıdaki satırlara geçeceğimiz birkaç enteresan misal, naçiz görüşümüzün en açık delili olacaktır. Hep birlikte okuyalım. İstanbul zapt edildikten sonra kendisinden aman dilemeye gelen heyet, Fatih'i tanıyamamış, onun yerine Akşemsettin'e doğru yürümüşlerdi. Sonradan yapılan yanlışlık anlaşılınca heyet mensupları fena halde utandı ve korktular. Dipnot: Fatih Sultan Mehmet Ziyadü Tüncü, sayfa 208-209-210. Fatih onların korkusunu gidermek için, "Hareketinizde bir yanlışlık görmüyorum. Eğer affedilmek istiyorsanız ona başvurunuz. Çünkü o benim manevi tarafımı bütünleyen bir alimdir." Fatih medreselerini yaptırdığı zaman kendisi için buradan bir oda istemişti. Müderris dekan kendilerine şu cevabı verdiler: "Bu odalardan birinde oturmanız için öğrenci olmanız gerekir. Önce öğrencilik hakkını kazanınız, sonra bizden oda isteyiniz." "Fatih, bu hakkı nasıl kazanabiliriz?" Müderris: "Huzurumuzda imtihan verir, başarı kazanırsanız ondan sonra istediğiniz odaya hak kazanırsınız." Fatih camiini yaptırmak için uzak illerden uzun sütunlar getirtmişti. İstiyordu ki yaptıracağı eserin kubbesi Ayasofya'dan daha yüksek olsun. Caminin mimarı Azatlı Sinan adında bir mühendisti. Bu derece yüksek bir kubbeyi tutturamayacağını biliyordu. Bu düşünceyle direklerin uçlarını birer arşın kestirdi. Fatih bu haberi duyunca fena halde öfkelendi. Azatlı Sinan'ın sağ kolunun kesilmesini irade buyurdu ve Azatlı'nın sağ kolu kesildi. Daha sonra ise bu mühendis İstanbul kadısına başvurdu ve Fatih'ten davacı oldu. Kadı bir davetiye ile Fatih'i huzuruna çağırdı. Böylece büyük hükümdar yargılanmak üzere mahkemeye gitti ve kadının yanındaki sedire oturdu. Davaya bakacak kadı, "Oturamazsınız çünkü suçlusunuz. Ayağa kalkın ve dava bitinceye kadar ayakta durunuz," dedi. Kadının bu ikazı üzerine Fatih ayağa kalktı. Karşısında eski bir köle olan mimar Azatlı Sinan ile omuz omuza yargılandı ve hüküm giydi. Kadının verdiği hükümde Fatih haksız çıkarılıyor, Azatlı Sinan'a ömür boyunca nafaka bağlanıyordu.